Ayrım 12, sayfa 107. Köşkün asfalt caddeye bakan orta kat dairelerinden en şahanesine yerleştiler. Gülpembe ile kocası da birlikte gelmişler, Süleyman Bey köşkün hizmetçileri arasına katılmışlardı. Gülpembe'nin etekleri zil çalıyor, bütün gününü serseri milyonerin annesiyle Leman Hanım'ın yanında geçiriyordu. Leman Hanım'ın hali hal değildi. Birden 10 yaş ihtiyarlamış gibiydi. Gözlerinin etrafında mor halkalar peydahlanmış, gözleri gölgelenmişti. Yalnız bırakılmamasına rağmen zaman zaman dalıyor, bazen saatlerce hiç konuşmadan öylece kalıyordu. Nafiz Bey sevgili karısının bu halini hiç beğenmiyordu. O da haraptı, o da yorgundu. Onun da ilgiye ihtiyacı vardı. Ama karısının bu hali yüzünden her şeyi unutmuştu. Kendini ihmal ediyordu. Zaten başka türlü de hareket edecek halde değildi. Her gün bir yenisi açılan 80 küsür davanın peşinde, haftada hiç değilse 4-5 gün muhakemelerin görüldüğü kasabaya gidiyor, bitmek tükenmez dilekçeler yazıp şahit bulma işiyle uğraşıyor, duruşmalara girip çıkıyor, başını kaşımaya vakit bulamıyordu. Bu davalar rüyalarına girmeye başlamıştı. Çoğu geceler ter içinde uyanıyor, gördüğü rüyanın heyecanından kurtulamıyordu. Fabrikadaki yazıhanesine çokluk gitmiyor, evinde çalışıyordu. Yazıhaneyi eve taşımıştı. Günün birinde şu duruşma işini de hallederse, muhakemelerin görüldüğü kasabaya gitmeyecekti. Mesela yeni mezun olmuş, genç avukatlardan birisiyle anlaşacak, duruşmalara onu gönderip kendisi geriden işi idare edecekti. Nilüfer için pek bir endişesi yoktu. Görünüşte kız Suat'ı unutmuşa benziyordu. Köşkün bahçesinde yemiş ağaçlarının koyu gölgesi altında Süleyman Bey'in yeğeniyle dolaşıyor, kitap okuyor, uyuyor, semiriyordu. Gerçekten de semirmeye başlamıştı Nilüfer. Okulu filan bırakmış, bol bol roman okuyor, yiyor, içiyor. Bir serserinin tecavüzüne uğrayacakken kurtarılmış olmayı kabullenmiş görünüyordu. Annesi de dahil, Süleyman Bey, serseri milyoner, serseri milyonerin annesi, Gülpembe, Bahçıvan Ali, herkes böyle söylüyordu. Kendi kendine gelin güvey olan bir serseri bir gece evin bahçesine girerken bekçiler tarafından görülmüş ve enselenmiştir. Mesele bundan ibaretti. Nilüfer de buna inanmış görünerek, bilhassa annesini üzmemek yolunu tutmakla beraber asıl güttüğü maksat başkaydı. Babası, bu yıl mektep kalsın kızım demişti. Gelecek yıl inşallah İstanbul'a taşınacağız. Yahut da seni Damdasya'nın yatılı veririm, biter gider. İşte bu gelecek seneyi beklemekteydi. Her ne pahasına olursa olsun İstanbul'a gitmeli, orada Suat'ı bulmalıydı. Bulacağına emindi. Çünkü Suat, orada dayılarım var. Bana istediğimden âlâ iş temin ederler demişti. Son günlerde o da okula devam edemiyordu. İhtimal İstanbul'a, dayılarının yanına gider, bir iş bulup çalışırdı. Yoksa onun aydınlık, pırıl pırıl mavi gözleri, sarı saçları, uzun boyu, kuvvetli kollarının çekiciliğinden kurtulmuş, onu unutmuş değildi. Unutmasına imkan yoktu. Suat içine yer etmişti. Boylu boyunca uzanmış, gönlünü kuvvetli elleriyle sımsıkı yakalamıştı. Hele mahkemede, amcasının boyun damarını şişire şişire ağız dolusu ithamlar savurmasına karşılık, ayağı erkekçe kalkıp, ''Hayır, amcam yalan söylüyor. Benim Nilüfer'le hiçbir münasebetim yok. Bahçeye sırf hırsızlık için girmiştim.'' deyişindeki mertliği unutamıyor. Suat'ın hayalinden sıkılıyordu. İlk günler Suat hayalinde canlanır. ''Gördün ya Nilüfer, senin için ne fedakarlığa girdim. Ama sen kılını bile kıpırdatmadın.'' demek isteyerek bakardı. Bu bakışlardan, çok sevdiği, çıldırdığı Suat'ın bu haklı bakışlarından kahrolur, yerlere geçerdi. Kendini tutamaz, başlardı hıçkırmaya. Babası yahut annesi görmesin diye de lambayı söndürür, pencere önünde saatlerce ağlardı. Suat'ın büyük fedakarlığına karşılık kendisi gerçekten de kılını kıpırdatmamıştı. Hani, uğruna ölebilirdi. Bir işaretiyle her türlü fedakarlığa hazırdı hani. Nerede? Lafta kalmıştı hepsi. Delikanlıya ettiği yeminler, verdiği sözler, gözyaşları, her şey lafta kalmıştı. Acaba Suat ne düşünüyordu? Vefasız mı diyordu? Kalleş mi diyordu? Boşuna yandığını mı sanıyordu? Herhalde. Başka türlü düşünülemezdi ki. Kim olsa böyle düşünürdü. Ama hele şu sıkıcı aylar geçsin, İstanbul'a kapağı atsın. Biliyordu yapacağını. Ve hayallerin peşi sıra başlıyordu akmaya. Bir gün İstanbul'da bir sinemada yahut tramvay veya vapurda rastlıyordu Suat'a. Suat iri mavi gözleriyle şaşırıyor. "Sen," diyordu. "Sen ha?" "O." "Evet o." Başlıyordu hıçkırarak her şeyi anlatmaya. "Suat," diyordu. "Suatçım, senin için, seni arayıp bulmak, boynuna sarılmak, emrinde olduğumu söylemek için geldim. Senin olmak için geldim. Biliyorum, benim için fena şeyler düşündün. Haklıydın belki. Ama görüyorsun ki karşındayım. Bir işaretini bekliyorum. Sen hayatımın biricik varlığısın. Senden başka hiç kimseyi tanımadım, tanımak istemiyorum." Suat herhalde inanırdı. İnanırdı. Muhakkak inanırdı. Buna zerrece şüphesi yoktu. Ondan sonra kol kola, belki de bir vapura atlayıp boğazı açılırlar. İnsanlardan, insanların kıskanç bakışlarından uzak bir köşede rahat rahat sevişirlerdi. Sonra ne olurdu? Ne olmazdı ki? Küçücük, şipşirin bir evleri olurdu. Suat sabahları işine gider, kendisi de zarif mutfağında evinin öğle yemeğini hazırlardı. Boyalı dudakları, manikürlü tırnakları, zarif elleriyle bir aşk türküsünü mırıldanarak Suat'ın yemeğini pişirmek. Sonra öğle olurdu. Yemek pişmiş, hazırdır. Suat bir demet taze çiçekle gelir. Koşar kapıyı açar, kocasıyla çılgınlar gibi kucaklaşır, ayaküstü öpüşürler, öpüşürler. Nilüfer'de bu türlü hayaller tüm günlerini almaya başladı. Köşke geleli beri Nilüfer'in etrafında pervane kesilen serseri milyoner ise hayatının en mutlu günlerini yaşamaktaydı. Onun köşke bu kadar bağlandığı görülmemişti. Etekleri zil çalarak merdivenler inip merdivenler çıkıyor, Nilüfer'i eğlendirmek, dikkatini çekip gözüne girmek için neler icat etmiyordu. Her gün tıraş, her gün briyantinle uzun uzun ovulup taranan pırıl pırıl saçlar, hayat ve canlılık taşan gözler, kıpkırmızı yanaklar. Bu hal ne annesinin ne de dayısının gözünden kaçmıyordu. Şöyle konuşuyordu kız kardeşiyle. "Hani Nilüfer de Nilüfer abacı." "Ne diyorsun abi? Oğlun ondan iyisini alacak değil ya." Kadın gülümseyerek susuyor, razı görünüyordu. Oğluna Nilüfer'i alırsa kız koca köşkü çeker çevirir, düzene sokardı. Kendileri basit insanlardı. Köşkün üst katına tepili eşyaların dilinden anlamıyorlardı. Kız onları düzene sokar, yerli yerine yerleştirirdi. Yalnız bu kadar mı? Ne münasebet. Allah için güzel kızdı. Böyle bir geline kaynana olmak, onu peşine takıp hemşerilerine gezmeye gitmek. Bir gün gene gününü Nilüfer'le bahçede, ağaçların altında gezip kızı güldürmek, eğlendirmekle geçiren serseri milyoner, kızı yolcu edip kendi kısımlarına geçtiği zaman annesiyle dayısını sofra başında buldu. İkisinin de gözlerinin içi gülüyordu. Serseri milyoner pirelenerek "Ne o?" dedi. "Ne gülüyorsunuz?" Dayısı kız kardeşine baktı. "Cevap ver." Omuz silken kadın "Sen dayısın," dedi. "Sen cevap ver." Serseri milyoner meraktan çatlayacaktı. Verilecek cevap neydi? Dayısı şöyle başladı. "Seni yumruk soruyor." Serseri milyoner birden yumruk Niyazi'yi ve barını hatırladı. Kaç vakittir unutmuştu. "Ne diyor? Bu kadar dostluk aramızdan kara kedi mi geçti?" diyor. Serseri milyoner cevap vermedi. Bu sorudaki serzenişi sezmişti. Yanakları al al dayısına baktı, güldü. Annesi, "Sen ne cevap verdin?" dedi. "Ne diyeceğim? Nafiz Bey'in kızı rahat bırakmıyor ki çocuğu," dedim. Serseri milyoner büyük bir yılışıklıkla "İyi demişsin," cevabını verdi. "O beni değil, ben onu rahat bırakmıyorum." Annesi arkasını sıvazladı. "Aferin oğluma benim, aslan oğlum. Canın sağ olsun. Sen istedikten sonra. Hazır ayağımıza da gelmiş. Öyle değil mi ama ağa?" Süleyman Bey başını salladı. O günden sonra serseri milyonerin Nilüfer'e düşkünlüğü arttı. Ona karısı nazarıyla bakıyor, yanından bir dakika ayrılmıyordu. Nilüfer ise bütün bunların farkındaydı ama aldırış ettiği yoktu. Suat'la öylesine doluydu ki bir değil, 5, 10, 20 serseri milyoner vız gelirdi. Vakit geçiriyordu. Ne olursa olsun şu birkaç ayı geçirip İstanbul'a gitmeyi, orada ne yapıp yapıp Suat'ı bulmayı düşünüyordu. Zaten birkaç ayı geçirivermek için de serseri milyonerden daha canlı eğlence olmazdı. Bir defa aptaldı. Hislerini olanca çıplaklığıyla meydana koyuveriyor, dünya sanki kendi arzuları ve dayısının milyonlarının emrindeymiş gibi düşünüyordu. O gece dayısıyla annesinin imalarını bile söyleyivermişti. Nilüfer sinirlenmiş, kaşlarını çatarak "Aa!" demişti. "Siz amma da cüretkarsınız." Serseri milyoner şaşırmış, renkten renge girmişti. Onu daha fazla mahcup durumda bırakmamak için laf olsun diye dalında fevkalade olgun bir kayısıyı göstermişti. Serseri milyoner, kız onu beğendi diye ağaca tırmanmaya başlamış, pantolonunun dizini yırtmıştı. Nilüfer'in azat kabul etmez bir kölesi olmuştu sanki. Kızın en küçük arzularını bile gözünden okumaya çalışıyor, onu memnun etmek için kabiliyetinin üstüne çıkıyordu. Bütün bunlar ne Leman Hanım'ın ne de Nafiz Bey'in gözünden kaçmıyordu. Hatta Nafiz Bey bir gün, ''Ne dersin karıcığım?'' dedi. ''Günün birinde hayallerimize sünger çekmek icap edecek mi?'' Leman Hanım sadece omuz silkmişti. Alnında ne yazılıysa. Ve hemen dalıvermişti. Elinde değildi. Can sıkıntısına benzeyen bir haldi bu. Bir sönüklük, bir neşesizlik, bir boşalmışlık. Yahut da uzun yolculuklardan sonra gelen dehşetli bir yorgunluk, bir halsizlikti. Uzun uzun dalıp gidiyordu. Böylece yapayalnız kalmak istiyordu. Bıraksalar günler, belki de haftalarca böylece kalır, batan bir güneş hüznüyle gözleri bir noktaya dikili dünyayı unuturdu. Ağlamak geliyordu içinden. Ağlamak, kana kana hıçkıra hıçkıra ağlamak, sonra gene ağlamak. Ama yalnız bırakılmıyordu. Ne Gülpembe ne de serseri milyonerin annesi bütün gün bir dakika bile yalnız bırakmıyorlar, oyalayıp avutmak için ellerinden geleni geri koymuyorlardı. Hele Gülpembe, bildiği yahut uydurduğu ne masallar, ne hikayeler anlatıyordu. En komiklerine bile pek şöyle bir gülümseyen Leman Hanım, sonra hemen ciddileşerek durgunlaşıyor, hiçbir zaman kurtulamayacak gibi görünen hüzün uçurumuna yuvarlanıp gidiyordu. Aylar geçti. Hiç hesapta olmayan, hatır ve hayale gelmeyen müthiş bir felaket, arkasından ikincisi Süleyman Bey köşkünü allak bullak etti. Avukat Nafiz Bey bir tahliye davasının müdafasını yapıp mahkemeden çıkarken bir kurşunla öldürüldü. Bunu haber alan Leman Hanım'sa müthiş bir çığlıktan sonra aklını oynattı. Nilüfer bayıldı. Bütün bunlar bir gün ve bir an içinde oluverdi. Nilüfer'in hayat yolu gene o anla birlikte değişti. Artık babasından öksüz, anadan yetimdi. Annesi ölmemişti ama akıl hastanesinde ömrünü tamamlamaya mahkum bir anneydi. Yarı ölmüş sayılabilirdi. Nilüfer ağladı. Günler, haftalarca ağladı. Gözleri yumruk yumruk şişti. Sarardı, soldu. Bir deri bir kemik kaldı. Ama o kadar. Ne ölen babası dirildi, ne de aklını oynatan annesi iyi olup hastaneden çıktı. Artık yapayalnızdı dünyada. Ne tarafa dönse babası, yahut annesinin hatırasıyla karşılaşıyor, içi kabarıyordu. Ne Süleyman Bey, hele ne serseri milyonerle annesi, yahut Gülpembe'nin tesellileri para etmiyordu. Zaman zaman annesinin sandığı başına geçiyor, elbiselerini çıkarıp yere yayıyor, onları alıp kokluyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ya babasının öteberileri, onları da öyle. Kızın bu hali, serseri milyoner başta olmak üzere, köşkü çok müteessir ediyordu. Hele Süleyman Bey, kendi işi, kendi tarlaları uğrunda ölen umumi vekilinin biricik kızını öyle candan bir ilgiyle bağlanmıştı ki. Bir gün, yavrum dedi, evladım, sen bana babandan biricik yadigarsın. Bundan sonra babam benim. Senin her şeyinle meşgul olmak bana düşer. Söyle bakayım, istikbal hakkındaki fikirlerin ne? Bundan sonra ne yapmak niyetindesin? Nilüfer'in hiçbir fikri yoktu. Hal ve istikbal kavramlarını kaybetmişti. İmkan olsa beni yalnız bırakın. Babamın, annemin hatıraları arasında ömrümün sonuna kadar ağlayayım derdi, diyemedi. Boynunu büktü, teşekkür etti. Suat bile silinmişti. Birbiri peşi sıra vuran bu ikiz felaketin üzerinden aylar geçtikten sonra bile Nilüfer Suat'ı düşünmeye vakit bulamadı. Acındırıcı bir sakinlikle bükük boynu, yaşlı gözleri, dalıyor, saatlerce dalıp gidiyordu. Babasının kurşunlanmış cesedi, annesinin acı çığlığı, yuvalarından fırlayan korkunç gözlerini unutamıyordu. İlle o gözler. Nasıl da çirkinleşivermişti güzel annesi. Demek ki diyordu kendi kendine. Bu yalancı dünyada hiçbir şeyin değeri yok. İnsan hiçbir şeye bel bağlamamalı. Her şey hiç hesapta olmayan, uğursuz bir tesadüfle hiç ümit edilmeyen bir şekilde değişiveriyor. Aylar geçtiği halde kızın kendini bulamaması, serseri milyoneri de üzüyordu. Annesi oğlunun bu halini gördükçe endişesi artıyordu. Nilüfer'e kızmaya başlamıştı. Bu densizliğe ne lüzum vardı sanki? Dünyada bu kadar ölen, çıldıran vardı. Babası öldüyse ölmüştü. Ne çıkardı? Düşünmek, ağlamakla geri gelecek değildi ya. Sonra annesi. Annesi ölmemişti. Günün birinde iyi olabilirdi. Allah'tan gelen bir şeye insan niçin boyun eğmemeli? Niçin kadere rıza göstermemeliydi? Serseri milyoneri bir gün kenara çekti. Ahmet, dedi. Ne oluyorsun oğlum? Sana ne? Serseri milyoner annesine öyle bir baktı ki kadın sustu. Peki ama ne olacaktı bunun sonu? Abine dert yanarak ağladı. Ölenle ölünmez ya ağa. Dayı oldaşı oğlanı çek kenara. Ağzını ara. Ona ne oluyor? Öldüyse öldü. Dellendiyse dellendi. Ahmet'e ne? Süleyman Bey, sen bu işlere karışma, dedi. Niye karışmayacakmışım? Aklın ermez de ondan. Benim mi aklım ermez? Benim aklım her bir şeye yarar. Evladımın gözümün önünde sararıp solmasına tahammül edemem. Süleyman Bey başını salladı. Haklısın. Fakat dur bakalım hele. Dur bakalım makalımı yok ha. Gayrı bıçak kemiğe dayandı. Sen hem kızın hem de oğlanın babası sayılırsın. Meseleyi kendini aç, bir cevap alalım. Yok derse kendi bilir. Hey derse bu işin icabına bakalım. Süleyman Bey de böyle düşünüyordu. Bu suretle belki de oyalanır, anasını babasını yavaş yavaş unuturdu. Bu karara vardıktan sonra bile Süleyman Bey Nilüfer'e hiçbir şey açmadı, açamadı. Birkaç sefer niyetlendiyse de Nilüfer'in yaşlı gözleri bükük boynu içine dokundu, caydı. Beklemeye karar verdi. Kız zamanla unutacaktı herhalde. Unutsun, rengi yerine gelsin, ondan sonra diye düşünüyordu. Kız kardeşi ise gittikçe sabırsızlanıyor, hırçınlaşıyordu. Başta Gülpembe, bütün hizmetçiler kadına hak veriyorlardı. Peşinde pervane kesilmiş, zengin bir delikanlıydı Ahmet. Birçok kızın can attığı, akça pakça, sıhhatli bir genç. Hangi kız şöyle bir köşke gelin gitmeyi, o kadar mala mülke konmayı istemezdi? Sen kendin aç, diyorlardı. Oğlan anasısın. Aç, fikrini al. Peki derse ne ala, demezse başının çaresine baksın diye düşünüyorlardı. Gülpembe müstesna. O kararını vermişti. Nilüfer'den ayrılmayacaktı. Sonra biliyordu ki Nilüfer artık başka türlü hareket edemez, Süleyman Bey köşkünden bir yere gidemezdi. Nereye gidecekti? Sevdiği kimse de yoktu. Zaten etrafını görecek halde de değildi. Bir gün serseri milyonerin annesi meseleyi açınca hayretler içinde kaldı. Anlamadım, dedi. Sırası mı şimdi? Kadın gemi azıya almıştı. Sırası, dedi. Tam sırası. Görüyorsun, evladım senin yüzünden bir deri bir kemik kaldı. Allah'ın emriyle bir şey. Düşün taşın. Yarına kadar müsaade sana. Ayrımın sonu. Sayfa 116.